Yavuz Bey, bugünkü görüşmemize Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanlarının durumuyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vererek istifalarını istedi. Önce genel olarak bu konudaki son durumu alayım sizden.
Evet, 3 belediye başkanının istifası gerçekleşti. Niğde, İstanbul, Düzce. Ama 3 belediye başkanı var. Bursa, Balıkesir ve Ankara. Onlarla ilgili o istifa talepleri henüz gerçekleşmiş değil. Daha önce ima etti Cumhurbaşkanı. AK Parti'den buna ilişkin bir takım kulis bilgiler medyaya sızdırıldı. O görüşmeler yapıldı ama bir türlü istifalar gelmedi. En sonunda Cumhurbaşkanı isim vererek istifalarının istendiğini söyledi Ankara, Bursa ve Balıkesir'den. Ve gelinen son noktada gereğini yaparız dedi eğer istifalar gerçekleşmezse. Hatta biraz daha ağır konuştu önce uçakta Polonya dönüşünde. Bedeli ağır olur biçiminde bir değerlendirmesi olmuştu. Sonrasında onu biraz yumuşattı. Gereğini yaparız biçiminde oldu. Yani bu belediye başkanları ya istifa edecekler ya da İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla bir takım soruşturmalar sonrasında görevden el çektirilecekler gibi bir tablo ortaya çıktı ki İçişleri Bakanı bir yasa görüşülürken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunu açık açık söyledi. Belediye başkanlarıyla ilgili bir teftiş döneminin başladığını, buna İktidar Partisi belediye başkanlarının da Muhalefet Partisi belediye başkanlarının da dahil olduğunu söyledi ve Muhalefet Partisi'nden de Cumhurbaşkanı'nın bir talebi vardı. Biz bu inisiyatifi alıyoruz, muhalefet de kendi belediye başkanlarına baksın dedi. Benzer bir yöntemin uygulanabileceğinin işaretini verdi. Tabii muhalefet buna yaklaşmıyor. Hukuki de bulmuyor, demokratik de bulmuyor. Belki o yönüne biraz sonra gireriz. Gelinen son noktada bir haber var. Belki en yeni haber Balıkesir Belediye Başkanı'ndan. Ama tam olarak ne dediği de anlaşılamadı. Külliye inisiyatifinden bahsetti. Yani Cumhurbaşkanı'nın iradesinin her şeyi belirleyeceğinden bahsetti. Bir temel atma töreninde konuştu. Vefa da vardır dedi, veda da vardır dedi. Ama istifa ediyorum demedi. İlk istifa etmesi beklenen isimdi Balıkesir Belediye Başkanı. Bundan 10 gün önce falan kendisiyle konuşma imkanımız olmuştu. Hakkındaki istifa söylentilerini dedikodu olarak değerlendirmişti kulislerde bunlar konuşulurken. Bugün itibariyle bu açıklamayla kaldı. Sorular sorulduğu zaman da cevap vermedi. Böyle bir durum var Balıkesir'in. Bursa Belediye Başkanı'nın direndiğine, istifa etmeme kararlılığında olduğuna ilişkin bir takım bilgiler geliyor. Ama tabii orası da net değil. Şu anda yurt dışında döndükten sonra o kararını net olarak görme imkanımız olacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ise bütün Türkiye'nin gündeminde. Melih Gökçek siyasette önemli bir isim. 20 küsur yıldır belediye başkanlığı yapıyor. Melih Gökçek'in önce bu talep üzerine bir pazarlığa giriştiğine ilişkin bilgiler vardı. İşte 2019'un başına kadar devam edeyim, 2018'in Ağustos'una kadar gideyim, projelerimi bitireyim gibi önerilerle, karşı önerilerle gittiği ama AK Parti'nin o kararına taviz vermediğine ilişkin bilgiler geliyordu. Zaten Cumhurbaşkanı'nın son açıklamasıyla da bu mesele netleşti. Şimdi Ankara Belediyesi'nden gelen bilgiler, yine kulislerden gelen bilgiler çünkü bunlar resmi olarak da açıklanmıyor. Melih Gökçek'in birkaç gün içinde istifasını açıklayacağı ve direnmeyeceği yönünde Ankara kilidi çözülürse AK Parti'nin uyguladığı yeni stratejide önemli bir adım atılmış olacak. Eğer Bursa'da da büyük bir olay yaşanmazsa. Çok kritik bir süreç. Muhalefet tarafından da çok fazla eleştiriliyor. Çünkü belediye başkanları istifa ediyorlar. Neden istifa ettiklerini de açıklamıyorlar. Bir örnek olarak Niğde Belediye Başkanı'nı verebiliriz. Son istifa eden belediye başkanı Niğde Belediye Başkanı. Kendisiyle konuştuğumuzda neden istifa ettiniz? Öyle gerekti. Ekibimle oturduk, konuştuk, istifaya karar verdik. Bir talep mi vardı? Hayır, bir talep olmadı. Kendi kendinize mi karar verdiniz? Evet. Nasıl gündeme geldi? Bu konjonktürde daha uygun olacağını düşündük. Peki bir başarısızlığınız var? Hayır. Peki bir yolsuzluk, başka bir şey var? Hayır, biz çok şeffafız dedi. Yani bu birebir diyalog halinde geçen cümlelerdi, verdiği cevaplardı. Bu çerçevede baktığınızda ortada bir sebep yok. Bir sebep koyamıyor belediye başkanları istifalarını. Şimdi sanıyorum Ankara Belediye Başkanı da Bursa'da Balıkesir'de bir sebep ortaya koymaya çalışıyorlar veya işte çalışmalarından bahsedecekleri bir süre kazanmaya çalışıyorlar. Ancak dediğim gibi muhalefetin ciddi tepkisi var buna. Şantajla belediye başkanlarının istifa ettirildiğini söylüyorlar. Eğer bir usulsüzlük varsa, yolsuzluk varsa bunların zaten İçişleri Bakanlığı tarafından savcılıklara iletilmesinin bir görev olduğunu, iletilmiyorsa bunun bir görevi ihmal olduğunu aktarıyorlar. Demokraside bir belediye başkanının görevden alınmasının şartları bellidir. Devletin mekanizmaları çalışır, o çerçevede görevden alınır. Ama istifaya şantajla zorlanması demokratik açıdan son derece sorumludur diyorlar. Peki böyle bir durumda AK Parti kendi belediyelerine bu uygulamayı yaparken CHP'li belediyeler dışında kalabilir mi böyle bir uygulamanın? Ya da bu uygulama CHP'li belediyelere bir şekilde soruşturma olarak yansıyabilir mi? Böyle bir beklenti olduğunu söyleyelim ama net bir mesaj söz konusu değil. O beklenti de İçişleri Bakanı'nın az önce bahsettiğim meclis görüşmelerde yaptığı açıklamalardan çıkıyor. Herkesle ilgili son derece ciddi bir soruşturma süreci başlatıyoruz açıklaması ve muhalefet belediyelerine de bir gözdağı olarak algılandı. 2019'a giderken uyguladığı stratejinin bir parçası bu AK Parti'nin. Orada belli şehirlerde bir takım oy kayıpları ve oy kayıplarında belediye başkanının icraatlarına bağladığı için orada bir takım değişikliklere gitmek istiyor. Ama sadece kendi belediyeleriyle sınırlı mı kalacak? Muhalefete de bu soruşturmalar yansıyacak mı? Kayyum ataması ya da bir soruşturma, görevden alma bunlar olacak mı ki İzmir gibi bir belediye var muhalefetin elinde, Eskişehir gibi büyükşehir belediyeleri var. Bunlara yansıyacak mı? Onları herhalde önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Yavuz Bey, daha önce metal yorgunluğu dedik ve işte 2019'a hazırlık oy kaybedilen yerlerde. Bu tamamıyla sadece bunlar mı gerekçe?
Ne olabilir diye bakıldığında bunun üç nedeni olabilir. Birincisi FETÖ'yle bağlantı söz konusu olabilir. Bundan rahatsız olup önümüzdeki süreçte bir soruşturma geçireceğinden önden böyle bir inisiyatif kullanmış olabilir Cumhurbaşkanı. İkinci gerekçe ne olabilir? O da yolsuzluk olabilir. Yolsuzlukla ilgili yaygın bir kanaat ve elde sağlam delil varsa soruşturma safhasına geçmeden bu şekilde sorunu halletme cihetine gidilmiş olabilir. Üçüncüsü de gerçekten oy kaybıdır. Ama çok yoğun konuşulan oy kaybıyla ilgili özellikle 16 Nisan'da referandum sürecinde bu illerde kritik sonuçlar elde edilmesi, belediye başkanlığı ile ilgili yapılan anketlerde memnuniyetsizliklerin öne çıkması üzerine böyle bir strateji izlendiği belirtiliyor. Ama dediğimiz gibi bu konuda bir resmi açıklama söz konusu değil. Milletin istediğini yapmakla yükümlüyüz diyor Cumhurbaşkanı. Millet isteğini nasıl ortaya koyar? Demokrasilerde seçimle. Seçimle 2013 yılında bu isteğini, talebini ya da seçimini ortaya koymuş seçmen 5 yıl için vermiş görevi de 2014 yılında. 2019'a kadar da gidecekler. Ama Cumhurbaşkanı diyor ki ben bu belediye başkanlarını oraya aday yaptım parti olarak ve bu belediye başkanlarından memnun değilsen kendimi değiştirebilirim. Burada asıl olan partidir, isimler değildir diyor ve bu Türkiye tarihinde bir ilk. İlk kez böyle bir yöntem uygulanıyor. Kimi siyaset uzmanları, gözlemcileri böyle bir yöntemin AK Parti'ye zarar verdiği görüşünde. Hatta AK Parti için anket yapan bir takım kuruluşların yöneticileri de teşhis yanlış, onun için tedavi de yanlış biçiminde bu uygulamayı eleştiriyorlar. Muhalefet değil, sadece AK Parti içinden de eleştiri var. Hatta Türkiye'deki birçok belediye başkanının bu uygulama nedeniyle tereddüte düştüğü ve işini yapamaz hale geldiğine ilişkin hükümete yakın gazetelerde köşe yazılarına rastlamak mümkün şu sıralarda. Ama bir yöntem ve bu yöntem üzerinde belli ki parti yöneticileri mutabık kalmışlar. Ok yaydan çıktığı için, açıklamalarda yapıldığı için geri dönüşü olmayan bir yol. Yani Ankara Belediye Başkanı ya istifa edecek ya görevden alınacak. Bursa Belediye Başkanı ya istifa edecek ya hakkında soruşturma başlatılacak. Balıkesir'de aynı şekilde ve devam etme ihtimalinden de bahsediliyor başka belediyelerde.
Bir başka mutsuz Adalet ve Kalkınma Partili ile devam edelim. Şaban Dişli eski genel başkan yardımcısı da istifa etti. O konuda neler söyleyebilirsiniz?
Şaban Dişli enteresan bir isim. Eskiden genel başkan yardımcılığı yapmıştı. Partide etkili bir isim. Kuruluşundan bu yana da içinde olan bir isim. Ama 15 Temmuz'da kardeşi bu 15 Temmuz darbe girişiminin ön saflarında yer alan bir isimdi. En azından iddia o yöndeydi. Zaten tutuklandı, cezaevine konuldu. Hakkında dava açıldı. Bilmem kaç defa müebbet hapsi talep ediliyor. Mehmet Dişli. Mehmet Dişli'nin cezaevinde olduğu ve yargılandığı bir dönemde, bundan 2 ay önce, Şaban Dişli çok sürpriz bir biçimde genel başkan danışmanlığına atandı. Şimdi Türkiye'de FETÖ'yle bağlantısı olduğu gerekçesiyle birçok insan memuriyetten atılırken, eşleri de bu memuriyetten atılma cezalarını birlikte eşler bile paylaşırken, çoluk çocuk da bu işlerden zarar görürken, kardeşi darbenin bir numaralı ismi olarak gösterilen bir siyasetçinin genel başkan danışmanlığına atanması çok konuşuldu. Ve burada iki ay kadar kalabildi. İki ayın sonunda istifa etti. İstifa gerekçesi partime ve genel başkanıma zarar verdiğini düşünerek istifa ediyorum biçiminde bir dilekçe yazdı. Ama başlarken de böyle bir tartışma vardı ve böyle bir sonuca doğru gideceği belliydi. Bu iki ay içinde başka bir şey oldu da ondan mı istifa etti diye insanın aklına geliyor elbette. Ne oldu diye baktığınızda tek bir ortada gerekçe olabilir. O da son olarak Mehmet Dişli'nin yayınlanan görüntüleri. Hava Kuvvetleri Komutanı'yla beraber bir görüntüsü yayınlandı ve Akıncılar hava üstünde son derece rahat bir biçimde telefonla konuşurken, darbecilerle müzakere ederken, herkesin gözü bağlı, elleri kelepçeliyken bu iki ismin kelepçesiz ve gözleri bağsız bir biçimde serbestçe dolaştıklarına ilişkin görüntü. Hatta bu görüntüler 15 ay sonra nereden çıktı, niye yayınlandı diye bir soru işaretleri de var herkeste. Ama enteresan ya tesadüf ya da bilinçli olarak bu görüntüler yayınlandıktan kısa süre sonra Şaban Dişli görevinden ayrıldı. Gerekçesi de, resmi gerekçesi de Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a ve partiye zarar veriyor benim burada bulunmam ve parti içindeki bir takım eleştiriler nedeniyle istifa noktasına geldim biçiminde.
Yavuz Bey, son olarak Irak'taki gelişmelerin Türkiye'ye nasıl yansıdığını öğrenmek istiyorum sizden.
Şimdi Irak ordusunun Haçlı Şadi bu milis güçleriyle birlikte Peşmerge'ye karşı başlattığı organizasyonun devam ettiğini görüyoruz. İlk bu Irak Savaşı'ndan sonra federal sınırlara çekildi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi. Yani birçok IŞİD'le mücadele çerçevesinde ele geçirdiği topraklardan geriye çekilmek zorunda kaldı. Kerkük de bunlardan birisi. Ancak bu geri çekildiği bölgelerde Türkiye'nin bir takım güçleri var. İşte başı kadar bir üssü var. Irak'la neredeyse savaşın eşiğine getirmiş Türkiye'yi. Belki biraz abartılı olabilir savaş ama çok ciddi gerginlik yaratmıştı. Onun dışında Kuzey Irak'ta çok ciddi güçleri var Türkiye'nin. PKK'ya karşı hem istihbari anlamda kullandığı hem de askeri anlamda kullandığı üsler bunlar. İşte buralarda bir takım güvenlik sıkıntıları oluşmaya başladı. Mesela en kritik sorulardan birisi bu. Başıkadan peşmerge çekildikten sonra Türk askeri orada kendisini istemeyen Irak güçleriyle baş başa kaldı. Sonucu ne olacak? Hala Irak Türk askerinin oradan çekilmesini istiyor. Bunun dışında Kuzey Irak'taki üst bölgelerinde Peşmerge ile PKK arasında zımni bir anlaşma vardı biçiminde genelde analizler yapılıyordu. Çünkü oradaki üstlere herhangi bir saldırı gerçekleşmiyordu. Şimdi orada da Peşmerge geri çekilince Türk askerinin güvenliği ile ilgili bir açık mı ortaya çıkacak soruları soruluyor. Bir de tabii uzun süredir ilk kez Türk askeri Kuzey Irak'a bir harekat yapmak durumunda kaldı bu gelişmeler üzerine. Belki bundan da bahsedebiliriz. Zapt bölgesine bir sınır ötesi harekat. Günlük sıcak takipler hep vardı ama çok uzun süredir, yıllardan sonra ilk kez Türk askeri Kuzey Irak'a geçerek büyük bir harekat da başlattı. Bu oluşan güvenlik açığını ortadan kaldırmak için başlatıldığına ilişkin analizler de var bu harekatın. Şimdi ortada böyle bir tablo var. Evet, Barzani referandumla bağımsızlık ilan etti. Türkiye'yi çok kızdırdı. Türkiye Vanayı kapatırım dedi. Merkezi hükümetle iletişime geçti. İran'la ortak hareket ediyor. Ama İran'la ortak hareket ederken, merkezi hükümetle ortak hareket ederken bölgede Haçlı Şabi diye bir milis kuvvetinde etkinliği artmış oldu. Kürtler çekildi, peşmergeler çekildi. O kuvvet daha etkin hale geldi. Halbuki bundan 4-5 ay önce, 6 ay önce Musul'la ilgili operasyon gündemdeyken Türkiye müttefikleriyle Haçlı Şadi'nin Musul operasyonuna katılmaması için pazarlık ediyordu. İşte bu enteresan değişen dengeler üzerine de tartışmalar var Türkiye'de. Eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal, Barzani'nin çok fazla zayıflatılması Türkiye'nin çıkarını olmaz. Çünkü PKK orada güçlenebilir biçiminde bir tespit yaptı. Bunu başka analistler de dile getiriyorlar. Çünkü Barzani'yle Türkiye'nin ilişkileri son derece iyiydi. Bir an önce oradaki varlığı kabul ederek veya var olan statükoya ilişkin yeni politikalar üretilmeli diye hükümete tavsiyeler de söz konusu. Ama Ankara'nın bulunduğu nokta şu: Barzani bağımsızlık referandumuyla bölgede çok ciddi bir ateşin fikrini yaktı, yakmaya çalıştı ve mutlaka bunun sorumluluğunu üstlenmeli, faturasını ödemeli biçiminde. İşte son olarak hava sahası kapatıldı. Havaalanlarından uçuşlar iptal edildi. Yakın zamanda Türkiye sınırındaki kapıların Irak merkezi hükümetine devri de söz konusu. Devamındaysa hem Kerkük'te hem bölgede müzakerelerle Türkiye'nin de sıkıntı duymayacağı bir düzenin oturtulması planlanıyor. Ama birçok kesimde de Barzani kadar bu süreçte o yeni düzenin oturtulması kolay olmayacak. Barzani yönetiminde olduğu gibi kolay olmayacak diye tespitler var. Yani karışık dengelerin sürekli değiştiği ve her an farklı ittifakların kurulduğu bir dönemden geçiyoruz. Irak'ta da bu bağımsızlık referandumu Türkiye'nin genel politikasını değiştirmiş durumda. Sonucun ne olacağını ise o uyaranların yaptıkları uyarılar biçiminde İran'ın etkinliği mi artacak o bölgede? Irak'la Türkiye bugün işbirliği yapıyor, yarın yine karşı karşıya mı gelecek? Bütün bunları da süreç içinde göreceğiz ama Türkiye hepsinden daha büyük tehlike olarak Kürdistan'da bir bağımsızlık hareketini gördüğünü net olarak söyleyebiliriz Türkiye'nin.
Yavuz Bey çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.